Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsimi. Burada bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzünden.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'na. Evet, 11. turumuzu atacağız bugün. Tuhafiyede işlerimiz var. Ivır zıvır şudur diyeceksiniz ama olsun varsın. Öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ki o dükkandan. Didem Güner'e ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar Hoş Sohbet Sokağı'nı. Sefa Ak'tan da çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Tutun elimi. Hadi bakalım başlayalım Hoş Sohbet Sokağı'nda yürüyüşümüze. Ha, bizi eğer aramak isterseniz 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaraları sizler için açık. Ve Instagram'da da yerimiz var. Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Zeki Müren'in o içinizi açacak olan sesiyle merhaba diyoruz Hoş Sohbet Sokağı'ndan size. Gözlerinin içine başka hayal girmesin.
Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin. İstersen yum gözlerini, tıpkı düşünür gibi. Benden evvel başkası, sakın seni görmesin. Benden evvel başkası, seni görüp sevmesin. Kıskanırdım seni ben, kendi gözümden bile. Nasıl verirdim seni bir gün yabancı ele? Sana gelen yollarda daima beni bekle. Benden evvel başkası, sakın seni görmesin. Benden evvel başkası, seni görüp yürüyoruz arkadaşlar. İçimde bir telaş var. Bu kutlu gün bizim, zafer düğün bizim. Görüyoruz arkadaşlar, darbeler savaşlar. Sırtımız yere gelmiyor bizim. Düşmanız esarete, önderinle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz, duysun olsun bizim bu gökdeniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Türk'ün yolu cumhuriyet, parla yüz yaşındasın. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Sensin yolum cumhuriyet, parla yüz yaşındasın. Yürüyoruz arkadaşlar bu yolda dik yamaçla.
Evet, nasıl oldu bu iş hepiniz düşünüyorsunuz değil mi? Zeki Müren'i kaybettiğimiz bayağı bir uzun zaman oldu aslında. Ama yapay zeka sayesinde işte stüdyomuzda aslında bütün Türkiye'nin dilinde bu. Parla 100. yılımıza, Cumhuriyetimizin 100. yılına istinaden yazılmış marşlardan birisi ve Türkiye'nin dilinde destan olanlardan birisi. Çok benimsendi, son derece sevildi ve Zeki Müren'in sesinden olmasıysa tamamen bir yapay zeka ürünü. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, Türk müziğinde unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan ve 1996 yılında kaybettiğimiz sanat güneşimiz Zeki Müren'in sesinden Parla Marşı'nı dinlemeyen kalmamıştır belki. Ben yenilerde dinliyorum Didem'in sayesinde. Didem dedi ki mutlaka bunu çalacağız Yasemin ve bu herhalde 3. dinleyişim ve hala hayranlıkla dinliyorum. Evet, Cumhuriyetimizin 100. yıl sebebiyle Norm Ender'in bestelediği bir marş bu Parla. Yapay zeka yardımıyla da Zeki Müren'e söyletildi. Peki yapay zeka nedir diye soracağız. Son dönemlerin en çok tartışılan ve ilgi gören konularından biri. Bu konuyu biz uzman ve yapay zeka mühendisi Murat Karakaya ile konuşacağız. Hoş geldiniz Murat Hocam.
Hoş bulduk Yasemin Hanım.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, bugün Tuhafiye Dükkanı'na uğrayacağımızı biliyorsunuz. Tuhafiye Dükkanı'nda da bizi Kudret Emiroğlu karşılayacak. Yazar, tarihçi, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Kudret Emiroğlu bizimle birlikte olacak. Şu anda da bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sağ ol.
Evet Kudret Hocam, siz de ilk kez dinlediniz değil mi?
Evet.
Parlayı. Etkileyici.
Tabii ki.
Evet. Yapay zeka da yani hani artık insanların belki çok kanıksadığı bir şey ama inanın ki ben konuya çok uzağım ve bir şeylere bize baştan anlatmanız gerekecek Murat Hocam.
Seve
nedir
seve.
Yapay zeka?
Seve seve. Tabii yapay zeka dediğimizde hani kelimelere bölersek bir yapay var, bir de zeka var. Hı-hı. Yapay dediğimiz organik olmayan her şey. Tabii zeka tarafına geçersek de sizin düşünürken kullandığınız birçok melekeniz var. Bu her bir meleke de toplamda sizin zekanızı oluşturuyor. Problem çözmekten başlayın, analizi gelin ve başka konularda kullandığınız bütün yeteneklerin tümüne zeka diyebiliriz. Tabii yapay zeka, ikisi bir araya geldiğinde bizim söylemek istediğimiz, insana benzer şekilde problemleri çözebilen, insana benzer şekilde davranabilen, düşünebilen bir mekanizmayı yaratmak. Bu mekanizma mekanik de olabilir. Şu an olduğu gibi elektronik de olabilir. Tabii elektronik deyince bizim aklımıza hemen bilgisayarlar ve bunların üzerine koşan yazılımlar geliyor. Yapay zekanın şu an için en sık kullanıldığı alanda yazılım vasıtasıyla bizim insanoğlunun sahip olduğu zekanın taklidi diyebiliriz. Tabii bu yapay zekayı bir tek objeymiş gibi, bir tek ürünmüş gibi düşünmemek lazım. Yapay zeka hayatımızda çözmeye çalıştığımız birçok problemi parça parça çözen birçok yazılımdan oluşuyor. Örneğin biraz önce dinlettiğiniz bize müzik parçasını oluştururken burada bizim ses işleme diye tabir ettiğimiz bir problem alanının için özellikle geliştirilmiş bir yazılımın çıktısını görüyoruz.
Ses işleme.
Ses işleme.
Burada. Tamam.
Tabii bunun gibi görüntü işleme de var. Bunun gibi metin işleme var. Bu alt başlıklar içinde aslında bazı araştırmacılar, bilim adamları bir araya geliyorlar ve onlar bu konuda bazı problemleri çözmek için yazılımlar geliştiriyorlar. Bunların her birine biz genel tek bir paket içerisinde yapay zeka diyoruz. Evet. Uzaktan baktığımızda sanki insanoğlunun yapabileceği kabiliyette bir şeyler yapıyorlar.
O zaman söylediğiniz gibi Murat Hocam 3 başlıkta mı inceleyeceğiz? Ses, görsel ve metin daha
aslında
da var mı?
Aslında birçok var bunun
çünkü
içinde.
Çünkü hani meleke, insanın yaptığı melekeler diye
bravo,
düşününce çok şey çıkıyor
ortaya. Evet. Mesela konuşma dediğimiz veya konuşmada taklit edilmesi mesela, bu tabii ki ses işlemeye giriyor. Veya siz konuştuğunuzda bunun metne çevrilmesi, tabii sesten metine çevirme. Bu da ses işleminin alt başlığı.
Tamam.
Dolayısıyla bu alanlar içinde yapılması gereken bazı görevler var. Bu görevlerden bir tanesi örneğin biraz önce dinlediğimiz gibi aslında bir şarkının sözlerini ve müziğini verip bir başkasının tonlamasıyla ses frekansını kullanarak bunu tekrar o notalar üzerinden söyletir gibi yapmak. Bunu da ses işleminin bir alt başlıklarının, alt görevlerinden birisi. Bunun gibi onlarca, yüzlerce alt görev var her bir alanda. Bunları çözerken de bilim adamlarının, araştırmacının yaptığı genel yaklaşım bu alt alana özel çözümler geliştirmek. Tabii siz bu çözümleri bir bitmiş haliyle gördüğünüz için yapay zeka aracı diyoruz. Doğru. Aslında yapay zeka tek başına şu an için tek bir ürün değil. Ama maksadımız buna varmak. Yani tek bir üründe bütün bu istediklerimizi sanki insan beyni gibi. Çünkü insan beyni biliyorsunuz aynı anda düşünebiliyor. Şarkı söyleyebiliyor. Evet. Şiir yazabiliyor. Matematik öğreniyor. Espri yapabiliyor. Duyguları yaşayabiliyor.
Yani o zaman bu becerilerin, bu melekelerin tümünü bir işte robotta görüyor muyuz yani
şu
yapay
an için,
zeka kullanıldığında?
Tabii bunlar parça parça birleştirilmeye uğraşılıyor.
Uğraşılıyor.
Buna hepsini birden yapabilirsek buna genel yapay zeka deniyor. Yani genel yapay zeka bizim herhangi bir insanoğlunun beyninin içinde yapabildiklerinin toplamını tek bir makineye, tek bir yazılıma yaptırdığımız zaman olacak, ileride olabilecek ideal bir durum. Tabii mükemmel bir seviye.
Genel yapay zeka.
Ama şu an biz farkında olmadan aslında böyle popüler kanallarda, haber programlarında konuştuğumuz hep genel yapay zekaya atıfta bulunuyoruz. Ama verdiğimiz bütün örnekler şu an gördüğümüz yapay zeka. O da basit yazılımlar aslında.
Anladım.
Basit derken fazla da küçümsemeyelim.
Yok
ama.
Yok, hiç asla olur böyle şey.
Ama demek istediğim hani filmlerde gördüğümüz bir robotun kendi kendine koşup zıplaması, sizinle iletişime girmesi, aynı anda şarkı söylemesi, aynı zamanda bir şiir yazması gibi bir şey şu an pek mümkün değil. Ama bunları parça parça yapabilen işçi robotlarımız var mesela. Veya evde kullanılabilecek yeni o piyasaya sürülen robotlar var. Bunlar spesifik alanlarda kendilerine belirlenmiş görevleri eğitilmişler ve bunları icra edebiliyor. Bunlar var tabii. Gelecekteki hedefimiz ise biraz önce anlatmaya uğraştım ya, birçok alandaki bilgiye sahip aynı anda birçok alana hizmet edebilecek şekilde
genel yapay zekaya
ulaşmak.
Kudret Hocam, ben korktum. Siz ne hissettiniz bunda, bu detayları duyunca?
Sevindim.
Sevindiniz.
Tabii.
Ne olacak?
Biz çalışmayacağız, onlar çalışacak.
Hayır, bir taraftan onu da düşündüm. Bir sonraki sorum oydu aslında. Hani acaba iş gücüyle ilgili ya da işsizlikle ilgili ciddi bir sorun oluşur mu?
Şimdi iş bulma sorunu ortadan kalkması ne demek? İşsizliğin ortadan kalkması demek. Benim beklentim bu. Yani yapay zekayı biraz biz kendi zekamızı kullanırsak böyle kullanabiliriz. İşsizliği, iş sorununu ortadan kaldırabiliriz.
Belki hani parlayan en önemli konu burada mühendislik. Yani değil mi? Hani o daha bir ışıldayan bir meslek oluyor anladığım kadarıyla. Özellikle bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisliği.
Şimdi artık herhangi bir meslek, herhangi bir eğitim zevk için yapılacak. İnsanların kendi işte üniversite sınavı, iş buldum, bulmadım, nereye girersem oraya o işi yapayım. Öyle sorunlar yapay zeka.
Ama oradan Özlem de diyor ki yapımcılarımızdan, how about the money? Talk about the money. Ne yapacağız? Para ne olacak peki o zaman? Nasıl kazanacağız? Nasıl olmayacak hocam?
Para kıtlığın doğurduğu bir araçtır. Eğer bolluk olsa paraya ihtiyaç olmaz.
Olmayacak diyorsun.
Yapay zekayı çalıştırabilirsek bolluk doğurur.
Evet, tabii ben de bu arada sevgili dinleyenlerimiz yani öyle sorular sordum ki ben de Kudret hocamıza sordum bu soruları. O yüzden şimdi az sonra Kudret hocamızın yazdığı kitabı da size tanıttıktan sonra diyeceksiniz ki ha, tamam, bu cevaplar son derece yerindeymiş. Evet, Murat Hocam, az evvel sordum, Kudret Hocam'a sorduğum soruların yanıtı sizde nasıl?
Hocam, şimdi genel bir endişe var. Yapay zekanın, tabii biz genel yapay zeka yine varıyoruz ama genel yapay zeka hayatımıza girdiğinde hakikaten meslekler çok etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi?
Evet.
Etkilenmeyecek demek pek doğru olmaz.
Olmaz.
Çok basit. Cep telefonları hayatımıza girdiğinde şu anda birçok insan, ev kadınları bile ne yapıyor? Yemek siparişini çok rahatlıkla cep telefonuna veriyor. Eskiden ilk çıktığında herkes diyordu ki benim evimde ev telefonu var. Ne gerek var cep telefonu? Tabii cep telefonu hayatımız dönüştürdü. Yani sadece bir haberleşme aracı olarak çıkmış olsa da cep telefonu şu an bir haberleşme aracın çok ötesine geçti.
Siz şimdi siparişe geldiniz. Benim onun öncesinde aklıma gelen, siz söylerken diyecektim ki herhalde Murat Hoca bunu söyleyecek. Hani cep telefonu çıktı, işte internet oldu ve sonrasında biz işte annelerimizden topladığımız yemek tariflerini defterlerden bakmak yerine ondan sonra giriyoruz orada arama çubuğuna. Tarif, envai çeşit tarifle karşılaşıyoruz diyecektik ama siz sipariş boyutuna da geldiniz.
Yani buradaki ben dönüşümü anlatmak için söyledim aslında. Evet. Yani normalde bir lokantadan sizin gidip yemek yemekten başka çareniz yoktu eskiden. Hı hı. Telefon çıktığında belki ev telefonlarından belki bildiğiniz yerleri arıyordunuz ama hı hı. daha sonra cep telefonu gelince artık bu etkileşim değişti ve sizin artık tanımadığınız bir lokantadan telefon açmadan ara hiçbir insan gücü girmeden, etkileşimi girmeden cep telefonu üzerinden sadece puanlara bakarak siz bir sipariş veriyorsunuz. Burada benim anlatmaya çalışacağım. Burada bir şeyler dönüştü ve değişti. Yani kapınıza gelen bir kurye sistemi çıktı şu an dünyada ve Türkiye'de bu çok ileri seviyede biliyorsunuz.
Tabii.
Bazı markalar yurt dışına bile gitti.
Özellikle pandemi döneminde iyice her şey değişti.
Ya bu bizim yaşamamızı değiştirdi. Evet. Şimdi e-mail mesela İlk çıktığında maksat sadece teknik personelin birbiriyle kolayca haberleşmesinde. Ama şu an e-mailsiz bir hayat düşünülmüyor. Bunun üzerine WhatsApp geldi mesela, biliyorsunuz. WhatsApp şimdi herhalde herkesin telefonunda e-mail olmayan insanlar bile kullanıyor. Şunu özetlemek istiyorum. Genel yapay zeka geldiğinde hayatımızda bazı dönüşümler olacak. Bunu bugünden görmemiz mümkün değil. Görebildiklerimiz var. Bunları söyleyebiliyoruz. Bunlardan birisi bazı mesleklerin ortadan kalkacağı kesin gibi, bazılarında dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu dönüşecek meslekler de ileride tabii farklı bir şekilde bizim hayatımızda var olmaya devam edecek. Ama bazı mesleklerin yok olma ihtimali var. Tabii hiç tüm mesleklerin yok olma ihtimali yok. Siz biraz önce şunu sordunuz.
Hangi meslekler yok olur mesela?
Ben mühendislikle bir başlayayım istiyorum. Sebebi şu. Siz dediniz ki mühendisliğin yıldızı parlayacak gibi
dediniz.
Parlayacak mı
acaba?
Şimdi ben biraz ona da geleceğim ama önce biraz tersten başlayayım. Tamam. Yani evinizdeki musluk bozuldu da bunu tamir edecek meslek grubunda insan zor buluyoruz şu an bile.
Evet.
Arabanız arıza yaptığında bu zor bulunuyor. Bir terzi aradığınızda gerçekten işte bildiğiniz yerde yok, bilmiyorsanız başka yerde bulamıyorsunuz. Bu tür el melekesine dayanan ve insanların yapacağı meslekler aslında kolay kolay yok olamayacaklar. Çünkü bunlar için her biri için bir robot üretip bu robotu çalıştırmak pek imkanlı gözükmüyor şu an için.
Mesela benim mesleğime de bir şey olmaz değil mi
Sizin
Murat
Sizin mesleğiniz
Bey?
Tehlikede.
Gerçekten.
Ben şu an aslında size cep telefonundan bir uygulama açarak bunu gösterecektim ama ya. Burada internet çekmediği için gösteremeyeceğim şu an. Yani şu an çok kolaylıkla hepimizin telefonu indirebileceği, çalıştırabileceği uygulama var. İşte Microsoft'un Bing adında bir arama motoru var.
Evet.
Onu application olarak cep telefonunuza indirdiğinizde sesli olarak ona bu soruyu sorabiliyorsunuz. Gelecekteki hangi meslekler ne olur? O da size sesli ve Türkçe olarak hemen hemen anında cevap verebiliyor.
Evet.
Bu teknoloji unutmayın 2023'ün Kasım'ında yayınlanan GPT ile bizim hayatımıza girdi ama 2017'den beri biz araştırmacılar çalışıyor. Bir yıllık eski bir teknolojiden bahsediyoruz. Daha olgunlaşma dönemine bile girmedi. Sizin mesleğiniz şu anda şöyle tehlikeli. Evet. Bizimle sohbet edebilir şu an bir tane sesli olarak. Bir yazılım bizimle sohbet edebilir. Ve bize sorular sorabilir. Biz ona soru sorduğumuzda o cevap verebilir. Tabii bunun hani kalitesi nasıl olur? Şu an başlangıç emekleme aşamasında. İlk çıkan cep telefonlarına örneği verim. Herkes yaşadığı için kolay olsun diyor cep telefon örneğini tutunuyorum. Cep telefonları ilk başta hatırlarsınız çok büyüklerdi. Hiçbir yetenekleri yoktu. Ekranları 4 satırlık bir ekranları vardı.
Doğru.
Karakterleri de çok böyle bozuktu. Fakat bugün günümüze geldiğimizde neredeyse laptop almak yerine biz cep telefonlarımızla birçok işimizi gerçekten yapabiliyoruz.
Çok doğru, evet.
Dolayısıyla sizin mesleğiniz şöyle tehlikede. Türkçesi çok düzgün bir robot bot eğitip bunu konuşturmak yazılımda çok maliyeti düşük bir şey. Çünkü bunu bir kere eğittiğinizde spor haberlerini de sunabilir. Böyle aktüel haberleri de sunabilir. Programlar da yapabilir. Yeter ki daha önceden yapılmış benzerlerini görme imkanı olsun.
Tamam, çok da havaya girmeyelim yani. Öyle anladım ben. Her an meslek elden gitmek üzere. Emekli olmadan neyse belki bir 10 yıl falan vardır canım biz emekli olana kadar. Kudret Hocam şimdi hani sesin de taklit ediliyor olması beni birazcık ürkütüyor biliyor musunuz? Çünkü hani insanların sizi yapmadığınız söylemediğiniz bir şey için suçlama ihtimali var. Evet.
Görüntüyle sesle eskiden görüntüyle yapılıyordu bu. Ama çok ilkel bir teknoloji de olsa mesela çok meşhurdur bu, bazı fotoğraflarda istenmeyen kişileri yok etmek.
Evet.
Ama bu ses yeni bir şey tabii.
Evet, buna bir de ses eklendi şimdi. Evet.
O eskiden mevcut bir kayıt veri tabanı varsa onlardan gene o analog mu diyorsunuz hocam? O teknolojiyle evet. O sesleri yan yana getirip yapılabiliyordu. Ama hemen anlaşılıyordu da tabii. Uzmanları tarafından suni olup olmadığı. Ben de hocama onu sorayım. Bunun suni olduğu anlaşılabilir mi?
Ya.
Şimdi hocam ilk başta hatırlarsınız ChatGPT çıktı. Bu metin olarak bir şey soruyorsunuz. Size uzun uzun cevaplar verebiliyordu. Ve bu ilk tabii öğrenciler tarafından ödevler yapmak için kullanıldı. Akademide herkes tabii ilk bunu düşündü. Acaba üretilenlerin biz yapıldı insan mı üretti yoksa makine mi üretti? Bunu bulabilir miyiz? Tek bir yazılım olduğunda bunu imza olarak bulunabiliyor. Yani içinde gelen örüntüden dolayı siz bunu o makine tarafından yazıldığını anlıyorsunuz. Ama şu an o kadar çok aday programlar çoğaldı ki birden fazla programdan gelen hangisinin kimin ürettiğini bilmek zorlaşıyor. Çünkü gittikçe hem yaratıcılıkları artıyor bu yazılımların hem de gördükleri veri setleri o kadar büyük boyutlara geldi ki yani siz günlük hayatınızda okuyabileceğiniz kitap sayısı bellidir. Bugün mesela bir eğitilen yapay zeka, metin tabanlı bir yapay zeka bir insanın 20 bin yılda okuyacağı metinle eğitiliyor. Dolayısıyla oradaki o kadar metin içerisinden kuracağı cümlenin bir insana mı bir makineye mi ait olduğunu artık ileride özellikle anlamak mümkün zorlaşacak. Ama içine özellikle kasıtlı bir imza konursa tabii bu yapılabilir. Maksatlı yapılırsa. Ama bu böyle bir maksadınız yoksa onun doğasına bırakırsanız içindeki o rastlantısal üretme teknolojisinden dolayı kolay kolay anlaşılmaz.
Peki Murat Bey, siz mühendissiniz.
Evet.
Sizin biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani bu konuya bu kadar vakıf ve bunun üzerine hangi dersleri veriyorsunuz üniversitede? Biraz bize hem mesleğinizi tanıtmış
tabii
olmanızı
hocam.
İstiyorum.
Ben elektrik elektronik mühendisi olarak mesleğime başladım hocam. Daha sonra bilgisayar mühendisliğine merakımdan dolayı 1996'da ODTÜ'de, daha sonra 2000 ve 2008'de de Bilkent'te master doktoramı yaptım. Daha sonra da akademisyen olarak çalışmaya başladığımda makine öğrenmesi birazcık eskiye gidersek adıyla bu makine öğrenmesine başladık. Makine öğrenmesi
masterınızı ne üzerine yapmıştınız? Makine mühendisliği mi?
Yok. Değil. Makine mühendisi değil
bilgisayar
hocam. Makine öğrenmesi yapay zekanın eski adı
gibi
düşünebilirsiniz.
Yok yok hayır, ben onu anladım.
Bilgisayar mühendisliği hocam.
Bilgisayar mühendisliği üzerine yaptınız. Tamam hocam. Onu sordum. Evet.
Master doktoram bilgisayar mühendisliği üzerine. Sonra bilgisayar mühendisi olarak akademisyen olarak çalışmaya başladım da makine öğrenmesi dediğimiz yine insanın öğrenme yöntemini taklit eden istatistiksel yöntemler var. Onlarla haşır neşir olduk ama 2015'ten sonra özellikle 2017'de Transformer adı verdiğimiz yapay sinir ağları çok güçlü hale gelmeye başladı. Yapay sinir ağları adından da anlaşacağınız gibi beynimizin içinde biliyorsunuz nöronlar var ve bunları kullanarak kabaca anlatıyorum tabii ki. Birbirleriyle iletişim halinde olarak biz düşünmeyi sağlıyoruz. Hafızamız orada duruyor. Kokuyu oradan alabiliyoruz, görebiliyoruz. Yaratıcılığımız
tüm
oradan geliyor.
Orada.
Evet. Hem kayıt olarak orada hem de
üretkenlik
de orada
hala.
Yani hafızayı da saklıyoruz. Hafızadan bir şey çağırabiliyoruz ama aynı şekilde işte hocamın yazdığı gibi bir kitap yazabiliyoruz.
Yeniyi de üretiyoruz.
Yeniyi de üretebiliyoruz. Tabii. Bunun da temeline baktığımızda hani birazcık biyolojik seviyeye indiğimizde nöron dediğimiz sinir hücreleri var. Onlar da birbirlerine bazı bağlantı türleriyle bağlanıyorlar ve bunlardan trilyonlarca var beynimizde. Tabii insanoğlu da yapay bir şey yapmak istediği için öncelikle organik olana bakıp oradan ilham almaya çalışıyoruz. Hani bu her şeyde böyle uçmak için de değil mi o şekilde yola çıkmışızdır. Ama uçaklar kanat çırpmıyorlar vardığımız noktada. şu anda da düşünmeye başladığımızda da nöronlardan yola çıkıp fakat onların benzerlerini yapmak istedik. Yazılım tabanlı olarak kod yazarak onlar da ilham aldık. O yüzden de adı yapay sinir ağları kaldı. O yüzden çok basit fonksiyonlar yazarak bunlarından milyarlarcasını birbirine bağladığımızda bu fonksiyonlardan beklediğimiz şeylerin çok ötesinde işler yapmaya başladık. Bu da 2017'deki bir makaleyle, Google'a ait bir makaleyle başladı. Transformer adında bir teknoloji gelişti. Bir mimarimiz var. O mimariyi kullanarak bugün dinlediğimiz o şarkıyı dahi Zeki Müren'den söyletebilir hale geldik. Ama mimar ilk çıktığında maksadı bu değildi. Maksadı kendisine verilen bir diziyi alıp başka bir diziye çevirmekti.
Evet.
Bu dizi dediğimizde arka arkaya gelen kelimeleri düşünebilirsiniz. Soru sorduğunuzda cevap da aslında bir başka dizi kelimelerden oluşan. Bu şekilde başladı son yıllarda gördüğümüz ve adına derin öğrenme dediğimiz konu bu. Derin öğrenme yapay sinir ağlarını kullanılıyor. Dolayısıyla yapay zeka dediğimizde aslında derin öğrenmeyle geliştirilmiş yazılımların belli bir problemi çözmesi.
Evet. Şimdi evet ya yani her şey o kadar hızlı değişiyor. Evet. Bir taraftan siz belki bu sorunun yanıtını az evvel dediniz ki oraya bir imza koyarak işte Kudret Hocam dedi ki gerçek mi değil mi nasıl anlaşılıyor mu peki diye. Evet. Aslında kötü kullanıma son derece açık bir geleceğe gidiyor gibiyiz. Ya bunun önüne geçmek mümkün olmayacak mı? Yani ben açıkçası kendimi çok savunmasız hissediyorum tüm bunlardan sonra.
Hocam öyle hissedebilirsiniz ve bu da bir parça doğru.
Hissediverin artık.
Yani hissedebilir. Şöyle hala bilgisayarlarınıza virüs bulaşıyor doğru mu hocam?
Tabii.
Bilgisayarları kullanmaktan vazgeçiyor musunuz?
Geçmiyoruz.
Arabanızda hala lastiği patlıyor. Ama araba kullanmaktan vazgeçmiyoruz. Trafik kazalar maalesef hala oluyor ama arabaları hala kullanıyoruz yoğun bir şekilde. Şimdi bu bir araç aslında. Yapay zeka ile geliştirdiğimiz bütün yazılımlar birer araç. Bu aracı siz kullandığınız gibi kötü niyetli insanlar da kullanıyor. Vaktimiz olsa işte bunların tıpta nasıl bize faydası olacağını anlatabiliriz. Eğitimde nasıl olacak. Ama biz bu faydaların yanında belki de etkisi büyük olmasına rağmen sıklığı az olan %1, %2, %3 gibi az sıklıkta kullanımı kötü kullanım olabiliyor. Fakat bu kötü kullanımı bizi korkutmaması lazım açıkçası. Çünkü buna karşı tedbirler alınıyor. Şöyle ben bir analoji yapıyorum
ne
genelde.
Ne tür bir tedbir alınabiliyor?
Hocam araçlar üretildikten sonra trafik oluşmuş. Trafik oluştuktan sonra trafik levaları, trafik polisi gibi şeyler oluşmuş.
Tamam.
Şimdi biz işin çok başındayız. Yani yapay zeka ile ilgili uygulamalar yıllardır 1930'lardan beri fiziksel olarak geliştiriliyor ama son bir yılda halka bu kadar ilan oldu ve halk bu kadar sık kullanılır oldu. Elinizdeki cep telefonunu kullanıyorsunuz artık. Evet. Şimdi bu biraz kullanımı fazlalaştığı için biraz önce anlattığım gibi trafik oluştu artık.
Tamam.
Şimdi trafik polisinin gelmesi gerekiyor. Levhaların asılması gerekiyor. İşte trafik lambalarının konulması gerekiyor.
Sağ olsun çok ağır cezalarımız da var.
Hocam henüz değil. Ama cezadan önce bir eğitim gerekiyor ki sizin biliyorsunuz hala maillerinize gelen bir bağlantıyı tıkladığınızda kötü amaçlı insanlar sizin banka hesaplarınızı ele geçiriyor değil mi? Veya cep telefonuyla sizi arıyorlar. Sizi ikna ediyorlar. Siz elinizde paranızı tanımadığınız birisine gidip EFT yapıyorsunuz.
Evet.
Şimdi cep telefonunun kötülüğü değil bu. Ama cep telefonu kullanan insanı biz eğitebilirsek o gelen aramalara, gelen bağlantılara tıklamayın diye eğitebilirsek bir kere o azalıyor.
Tamam.
Bunun gibi yapay zeka kullanırken Zeki Müren'den bunu dinlediğinizde sizi eğer mesela kızınız aradı anne benim paraya ihtiyacım var. Şurada çok parası kaldım.
Cüzdanım
bana acı. İnanırsanız
ben nasıl kontrol edeceğim bunu?
İşte onun için mesela benim önerdiğim şeylerden bizim basit aile içeri bir tane şifre belirleyeceksiniz. Kızım şifreyi söyle diyeceksiniz.
Tamam.
Portakal.
Tamam.
Portakalı söylerse o sizin kızınız. Değilse bilin ki yapay zeka sizi arıyor. Daha yeni oldu biliyorsunuz bundan 2 hafta kadar önce duruşması vardı işte. Sayın Cumhurbaşkanı sesini taklit ederek para toplayan tek başına bir acemi dolandırıcı vardı. O yakalandı çok çabuk.
O da yapay zeka.
O da yapay zekayla yani biliyorsun metni veriyorsunuz sesi benzetebiliyor. Bu çok zor değil yani bedava araçlarla daha şu an internetten bulup kullanabilirsiniz. Bu yapılabilir ama insanımızı eğitmemiz lazım. Önce yani emniyet kemerini takma.
Ama Cumhurbaşkanı ile aramızda şifreyi nasıl oluşturacağız biz?
Ama alamayacağını da düşünüyorsunuz herhalde. Yani sizi Cumhurbaşkanı arayıp da para isteyeceğini düşünüyorsanız buna yapacak pek bir şey yok yani. Ama öbür taraftan nasıl emniyet kemerini takmayı eğitmek yıllar aldı Türkiye'de değil mi? Yani önce epey bir ceza kestik emniyet. Şu an herkes herhalde takıyor diye hayal ediyoruz değil mi?
Evet.
Sigarayı kapalı mekanlarda içmenin zararını nasıl bir eğitim sürecinden geçti? O zaman yapay zeka böyle bir şeydir. Bu insan eliyle yapılmış bir yazılımdır. Her duyduğunuza inanmayın. Her okuduğunuz yani hocam biraz önce işte söyledi. Görüntüler eskiden de yapılıyordu ama çabuk anlaşıldı. Sesler analog aletlerle yapılıyordu, anlaşılıyor.
Şimdi anlaşılamayacak kadar iyi.
O zaman şunun farkında olun. Demek ki duyduğunuz bir şey gerçek olmayabilir. Nasıl interneti ilk okuduğumuzda, ilk bulduğumuzda, her okuduğumuza inanıyorduk. Değil mi? Doktor gibi davranıyorduk. Evet, sonra anladık ki senin benim gibi insanlar internete bilgi yazıyor. O zaman her okuduğumuza inanmamamız gerektiğini anladık. O zaman yapay zekaya da elimizde geldiğince her şeyin yapay zekayla üretilebileceği endişesini taşısak iyi olur.
Neyse, biz birazdan Murat Karakay hocamızla konuştuk. Evet, yapay zeka mühendisi kendisi. Galiba Kudret hocamla kitabından çok biz sepsiz mi konuşacağız gibi geliyor bana. Bir şarkı dinleyelim bakalım. Sonrasında septik olmak neymiş dinleyelim hocamızdan.
Geri verin dalgaları kıyılara çarparak, herhangi bir makamda bir şarkı söyledim. Akasya kokulu tabaklarım. Geri verin Arnavut kaldırını yollarda, bir kızın saçlarında gönlümün vals yaptı. Akasya kokulu sabahlarım.
Kapısını tuhafiye dükkanının. Bakalım bugün neler neler çıkacak oradan. Sevgili dinleyenlerimiz, Fransız düşünür Jean-Paul Sartre, balıkların suyun içinde yaşadıkları gibi biz de tarihin içinde yaşıyoruz demiş. Peki acaba biz bunun farkında mıyız? Her gün kahvenizi içtiğiniz porselen fincanın geçmişini hiç merak ettiniz mi? Ya da kendimize bakabildiğimiz ayna ne zaman ortaya çıkmış ilk kez? Neden insanlar karşılaşınca birbirlerinin elini sıkarlar? Şu dışından pek çok hoş görünmeyen kivi yemek ilk kez kimin aklına geldi acaba? Hani mevsimidir de o yüzden sorduk. Hem her gün hiç düşünmeden, sorgulamadan yaptığımız davranışların, kullandığımız eşyaların, yediklerimizin, içtiklerimizin, inançlarımızın tıpkı bizim gibi birer hikayesi var aslında. Gündelik hayatımızın tarihi, kimini bildiğimiz veya bilmediğimizi zannettiğimiz, kimini hiç duymadığımız bu hikayeleri bulabileceğiniz bir kitap. Evet, Kudret Emiroğlu hocamız yazar, tarihçi ve Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz Kudret hocam.
Hoş
bir
bulduk.
Kez daha.
Tekrar. Sağ olun.
Evet. Murat Bey bize anlattı. Murat hocamız anlattı bize yapay zekayı, ama biz galiba şimdi yapay zekadan tamamen ayrı, bambaşka bir yere gidiyoruz ve bir şeylerin ilk kez neden yapıldığını, nerede kullanıldığını. Açıkçası sevgili dinleyenlerimiz, elimizdeki kitap gündelik hayatımızın tarihi. Şöyle ki kaç sayfa diye bakıyorum Kudret hocam, hatırlıyor musunuz? Ben bakmadan söyleyebilecek misiniz bunu? Yaklaşık 607. 600 7 sayfa. Evet, 607 dolu dolu sayfa sevgili dinleyenlerimiz. Gündelik hayatımızın tarihi ve bunun içerisinde sizin işte ütü örneğin kullandığınız bir eşya. Bu eşya ne zaman ilk kez kullanılmış, neden kullanılmış ve geldiğimiz noktada bununla ya da dikiş makinesi. Aklınıza gelebilecek o kadar çok başlık var ki. Evet, bu ilk kitap mıydı Kudret Hocam? Her şeyden önce buradan başlayalım. Yani bunun sanki devamı gelir gibi geliyor bana.
Yok, hayır, bu ilk ve son olacak çünkü yani bu konudaki, çünkü bunu ansiklopedide yapabilirsiniz.
Evet.
Ansiklopedilerde var zaten.
Evet.
Burada ansiklopedide olmayan gündelik olan şeyleri koymak, onları bir araya getirmek mantığı. Hı-hı. Ama bunu da hani cilt cilt devam ettirebilirsiniz. Ama mantık, temel mantık değişmeyeceği için eskiler malumat furuşluk derlerdi. Ona gerek yok. Hı hı. İşte yöntem budur, mantık budur. İçinde yaşadığımız gündelik hayatımız budur. Bunu hissettirebilmek yeterli bence.
Evet. Peki böyle bir kitabı hazırlamak nasıl aklınıza geldi Kudret Hocam? Yani hani o kadar bizden şeyler ki her biri, hani gündelik hayatın hep dokunduğumuz, hep söz konusu ettiğimiz bir kahve fincanı, masa, sandalye, bunların tümünü düşündüğümüzde gerçekten çok uçsuz bucaksız bir deryayla karşılaşıyoruz. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak?
Şimdi tarih merakı olduğu zaman tarih değişenleri mi değişmeyenleri mi konu eder? Biriciğin bilimi olur mu? Tarihteki olay geçmiştir, olmuştur. Nedenler, sonuçlar. Belki sonuçların bir kısmı devam eder ama bazıları yok olur. Tarih biricik olaylarından Çaldıran Savaşı bir defa yaşanmıştır.
Evet.
Bu mudur? Yoksa Çaldıran Savaşı'na o çocukları gönderen annelerin acıları hala devam ediyor mu? Hala askerler ölüyor.
Ne yazık ki. Evet.
Yani tarihte sürekli olanla olmayan, gündelik olanla olmayan. Bu tabii akla neyi getiriyor?
Neyi getiriyor?
Tarih kavramı, tarihten ne anlamamız gerekiyor? Bir kere tarih bilim midir değil midir diye bir tartışma ciddi bir tartışmadır. Ama onu bir tarafa bıraksak bile içini nasıl doldurmamız gerekiyor? Tarih devletlerin, padişahların tarihi mi? Yoksa gündelik hayatımızın tarihi olabilir mi?
Olmaz mı?
O zaman da bir tabii ait olduğunuz, mesela Türkiye'de çok önemli bir gündelik hayatımızı etkileyen bir kimlik var. Nedir? Hemşerilik hala devam ediyor.
Evet.
Bu kimlik... gelenekler, adetler ve konuşma biçimine, İstanbul Türkçesi mi konuşuyorsunuz? Doğduğunuz yerin Türkçesini mi konuşuyorsunuz? Bu hemen ilkokul 1'e başladığınızda sizi damgalar mesela. Tabii. Eğer gurbete gittiyseniz.
Tabii,
demek
tabii.
ki kimliğimiz böyle biçimleniyor. Ama 1990-2000'lerden beri Türkiye'de bugün itibariyle bakın kaç kişi doğduğu yerde yaşıyor?
Tabii.
Veya kaç kişinin doğduğu ev hala ayakta, yıkılmadı? Demek ki çok büyük bir değişimle bir yandan biz çok tarihi bir millet olduğumuzu iddia ediyoruz. Bu tarih bilgisini, tarih bilincine giriyor. Bir yandan da müthiş bir değişim içindeyiz. Bunu yakalayabilmek bence tarihçi olarak çok önemli bir konu, çok zevkli bir konu.
Evet.
Bunu yakalamaya çalıştığım için.
Hocam, ben sizi dinlerken siz edebiyatçı olarak düşünüyorum. Siz tarihçi misiniz aslında?
Tarihçiyim tabii.
Nereden? O zaman biraz kendinizi anlatır mısınız bize başta?
Gerçekten.
Hadi o zaman dinleyenlerimiz, çünkü hani Türk edebiyatı bölümü resim üyesi deyince benim aklıma hep bir Türkologla konuştuğumu düşündüm.
Yok,
açıkçası.
Yok, Türkolog tabii çok zor bir iş. Ben esas olarak
tarih kolay mı hocam Allah aşkına?
Demeye utanırım da tarihle ilgilenen bir kişiyim diye. Kültür tarihi, edebiyat tarihi.
Nereden mezunsunuz hocam?
Ben siyasal bilgilerden mezunum.
Hangi bölümünden?
Uluslararası ilişkiler bölümünden.
Oo, nereden
mezunum.
Nereye bakın şimdi?
Evet, işte evet. Tarih merakı ama şunu da söyleyeyim. Siyasal bilgiler Türkiye'deki ciddi tarih bilinci veren okullardan idi.
Kesinlikle.
Bunu da hocalarımı anarak söylemek durumundayım.
İdi demeniz biraz düşündürücü tabii.
Ama işte kültür tarihi hemen her bölümde olabilecek. Tabii edebiyat tarihi, sanat tarihi esas onları veriyorum. Yoksa zaten Bilkent'te Türkoloji yok.
Onu
Türk
soracaktım
edebiyatı
ben.
Bölümü Türkoloji değil. İkisi çok farklı şeyler.
Türk dili ve edebiyatı var mı?
Dili değil. Türk edebiyatı.
Türk edebiyatı sadece.
Türk dili de varsa
o zaman Türkoloji olur gene. Çünkü.
Türk edebiyatı sadece.
Doğru. Peki siz orada hangi dersi veriyorsunuz hocam?
Ben orada kültür tarihi veriyorum esas olarak. Modern dönem Türk edebiyatı tarihi veriyorum.
Evet.
Ama işte tarih ağırlıklı dersler.
Anlıyorum. Peki hocam, sizin kitabınızda, siz bu kitabı yazarken 607 sayfalık bir araştırma bu. Nasıl bir süreçti bu? Bize bunu anlatır mısınız? Çünkü her şeyden önce ben dinleyenlerimizle birkaç bir şey paylaşmanızı rica edeceğim buradan. Çünkü onların bu kitabı gözlerinde canlandırabilmelerini istiyorum. Ben hani bir iki unsurdan bahsettim ama şu ütü dedim, masa, sandalye falan. Ama siz buradaki çarpıcı olan şeyleri dinleyenlerimizle paylaşırsanız ve bu araştırma sürecini, bu çalışma sürecinin nasıl ilerlediğini bize anlatırsanız çok memnun olacağız.
Çalışma süreci şöyle, 85 yılında böyle bir şey yazılabileceğini düşündüm. 2001'de çıktı kitap.
85-2001.
Ama birinci plan olarak tabii 85'ten 2001'e kadar bununla uğraşmadım. Türkiye'de böyle bir şey hele edebiyatçılar, tarihçiler için zaten mümkün değil, söz konusu değil. Ama notlar oluştu. Okuduğum her şeyden bu konuya ilişkin nasıl notlar oluşabilir diye düşündüm. Sonuçta yazma süreci 9 ayda. 9 ayda 3 defa da yazdım. Tabii sağ olsun editör olsun, güvendiğim birkaç arkadaş olsun, onlara da okuttum, eleştirilerini aldım.
9 ay çok iyi bir disiplinli bir çalışma olmuş olmalı
tabii, o zaman, değil mi? O 9 ay işte sabahın 24 saat bunu düşünerek.
Murat işte. Hocam siz de kitaba biraz bakmak ister misiniz?
Tabii ki hocam.
İlginizi yoksa, çeken şeyleri de paylaşalım dinleyenlerimizle.
9 ay 24 saat hakikaten bununla çalıştım. Evet. Ama ondan önce 85'ten 2001'e kadar hani başka konularda çalışırken buna girebilecek başlıklar, konular, örnekler elbette veri tabanını oluşturdu.
Dolayısıyla diye. Yani yenilediniz bir şekilde. Hani üç defa dediniz ya ekstra.
Daha çok anlatım, ifade, neyi, neyi koymayalım. Çünkü buradaki her madde hakkında kitap yazılabilir.
Evet.
Her madde hakkında kitap yazılabilir. Evet. Ama o zaman biraz önce anlattığım bilinç aktarımı, sorgulama konusu geri planda kalmış olur. Maddi tarih dediğimiz, eşya tarihi dediğimiz veya kavram tarihi dediğimiz şeye döner. Evet. Burada hepsini bir arada verip bir tarih bilinci oluşturmak, gündelik olan nedir, tarihsel olan nedir, kültür nedir, ben kimim sorularını düşündürmek için hepsinin bir arada olması gerekiyordu. O zaman her maddeyi ayrı bir kitap yapmak başka bir konu.
Çok başka.
Ki onu yapan arkadaşlar da var, yok var. Değil.
Bizim için bir ilginiz çeken bir şey paylaşır mısınız dinleyenlerimizle?
Ben bilgisayar var mı diye baktım hocam önce.
Bilgisayar var mı diye baktım. Ha, çok güzel. Var mı?
Vardır da eskimiştir.
Hesap makinesi, abaküsü var mı diye baktım hocam. Bilmiyorum yerini.
İçindekilerde mutlaka vardır. Hangi bölümde olabilir acaba Kudret hocam?
İş yeri ofis diye
mi bakacağız? Ha, tamam, bir bakalım da dinleyenlerimize paylaşalım. Onlar da yani işte örneğin görgü kuralları, takvim, hem şimdi böyle size inançlar, büyüler, gelenekler, çocukluk, cinsellik, mahallede, ne kadar güzel, iş yerinde de olabilir mi acaba bilgisayar? Bir bakalım iş yerinde.
Eskiden
hesap,
evde
fotokopi, bilgisayar 478. sayfayı hemen açıyoruz ve Murat hocamız bize bu konuda 400 kaç dedim? 70. Söylediğimi de unuturum. 478. Bakalım sevgili dinleyenlerimiz, gerçekten bir umman içindeyiz. Bakın, hadi bakalım okuyun. Neymiş bu bilgisayar? Ne zamandan beri varmış Murat Bey?
Hocam kendi sesinden okusun hocam, daha güzel olur ya.
Daha ben, anlamlı okursun.
Yok hocam, siz kendi sesinizden okuyun, adettir hocam.
Peki tamam, nasıl isterseniz.
Hiç okuyarak kamuoyunun önüne çıkmamıştım diyeyim. Yazıdan elektronik keşfine kadar binlerce yıl, oradan elektronik yazıya kadar ise birkaç on yıl geçti. Bak şimdi ben burada açımlama yapayım.
Lütfen, tabii ki.
Yazının bulunuşu tarihin başlangıcı diye öğretilirdi eskiden, biliyorsunuz. Nedir? Milattan önce 5000. Peki insanlar yazıyı ne zaman öğrendi, hiç düşündünüz mü? Çoğunluk 1800'lerde.
Matbaadan sonra olması gerekir.
Bir matbaa 1500'ler çok elitist bir şey. Yani kitap çok pahalı bir şey. 1800'lerde ilkokul eğitimi parasız ve mecburi oldu. Yani 5000 yıla 2000 yıl daha koyun. Evet. 6000 yıl yazı keşfedilmiş ama insanlığın çoğu için çok uzak bir şeydi. Halbuki bilgisayar, hocam da biraz önce anlattı. 10 yıllar içinde hepimizin evine girdi. Yazının girmesi, toparlak hesap, 5000 yıl almışken evlere kadar girmesi, bilgisayar 20-30 yılda, değil mi hocam?
Tabii.
Girmiş oldu, onu söylüyorum.
Evet.
1897 elektronun keşfi. İlk elektronik dijital bilgisayar Atanasoff Berry, John Vincent Atanasoff ve Clifford Berry tarafından 1939'da tasarlandı. 1956'da 2001 uzay yolu macerasının kötü kalpli bilgisayarı HAL'ın isim babalığını yapan IBM ilk disk sürücüsünü üretti.
Evet.
Amerikalılar disk sürücüyle uğraşırken Ruslar Anne Arat'ın deyişiyle insanlığı tanrıların katına yolladılar. 1957'de insan yapısı ilk araç,
evet,
Sputnik uzaya fırlatıldı.
Evet.
1960'da ilk haberleşme uydusu Echo geliyor. Evet, ben atlayarak gidiyorum.
Hı-hı.
Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak gelişti biliyorsunuz.
Hı-hı.
ARPA, yani Savunma Bakanlığı kendi içindeki bir iletişim sistemi, evet, olarak başlıyor
İnternet.
Aslında. Sonra aynı yıl askerlerin politikacıların korkusu, çocukların oyuncağı, hı-hı, joystick aynı yıl üretiliyor.
Hı-hı. Doğru.
65'te Network'ın müjdecisi başlıyor. Wide Area Network, WAN. 69'da ARPANET'i kuruyor. Üniversitelerde, diğer kurumlarda araştırmacının bilgileri hızla paylaşılması başlıyor. 71'de 23 kullanıcı var.
Üniversite bunlarda.
Onlar sadece üniversitelerde.
72'de ilk bilgisayarla, iki bilgisayar arasında mail, mektup gönderiliyor.
Hı hı.
Ama 81'de Send Mail programı geliştirilmiş oluyor. Hı. 82'de 200 kullanıcı var. 89'da 100 bin.
Aha.
92'de 1 milyon.
Yükseliyor.
2000 itibariyle o 300 milyon olmuş.
Evet.
Çok hızlı
yani
gelişiyor.
Buradan 1980'den alırsak mesela hani yaygınlaşmasını hocam. Şu an 30 yılda neredeyse kaç milyon dedik en son mesela?
300 buradası. 2000'de.
2000'de. Yani 20 yılda inanılmaz bir şeye ulaşıyoruz. Şu an bizim yapay zeka dediğimiz bize mal olansa Kasım ayından Kasım ayına 1 yıl oldu. 1 yıl 3 ay.
Evet.
Yani sadece 14 aylık bir teknolojiden bahsediyoruz.
Evet, evet, yapay zekada, evet. Her şey o kadar hızlı ki hani Kudret Hocam dedi ya, şimdi onlar eskimiştir artık dedi. Güncelleyeyim, açılım
ama
yapmam
tarih
lazım.
Zaten hocam.
Yani evet, gerçekten her şey çok daha hızlı gelişiyor artık. Evet, Kudret Hocam, peki siz kültür tarihi anlatıyorum dediniz. Öğrencilerinizin en çok ilgisini çeken konular hangisi? Bu da önemli. Bence madem bu kadar güncele yakınız ama bir taraftan tarihle de iç içeyiz. Tıpkı Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi. O zaman hani gençler en çok neyi merak ediyor?
Gençler en çok modernleşme konusunu merak ediyor. Biz modern miyiz, değil miyiz? Modernleşmeli miyiz, modernleşmemeli miyiz gibi.
Hmm.
Hani bir yandan yapay zeka konuşurken,
evet,
bir yandan hala 19. yüzyıl eğitim sistemi içinde. Hmm. Hmm. 19. yüzyıl, bakın bunlar tarih olmadı. Halen içinde yaşıyoruz. 21. Evet. yüzyılda 19. yüzyıl eğitim sistemini yaşıyoruz.
Hmm.
21. yüzyılda 19. yüzyıl devlet bürokrasi örgütlenmesini yaşıyoruz.
Hmm.
Dolayısıyla çocuklar da haklı olarak soruyorlar. Hı-hı. Nedir bu?
Peki modern nedir hocam? Modern nedir?
Modern moda olandır. En basit, hı-hı, cevabıyla söylersek. Hı-hı. İşte tarih bilinci, tarih algısı dediğimiz şey o. Hı-hı. Tarihi böyle anlarsak, hı-hı, modern olanı da nasıl anlayacağımız kuşkulu bir hale geliyor.
Hı-hı.
Aslında bir tarihçi olarak ben bunu daha önce de birkaç yerde söylediğim için buradan da söyleyeyim. Tarihçi olarak tarihin olmamasını diliyorum bir insan olarak. İnsan tarih istemez. İnsan şu anı ve geleceği yaşamayı istemeli.
Hmm.
Bana daha sağlıklı geliyor.
Geleceğe dair de o kadar büyük endişelerimiz var ki şimdi hemen burada da Murat Bey'e bakıyorum ben. Bu kadar kaygılı, işte septisizm nedir onu konuşalım dedik ya, bu kadar şüpheci, hiçbir şeye inanmayan. Peki modern olan hocam, yani iyi olan, bizim taraf olmamız gereken hep modern olan mı olmalıdır?
Şimdi tabii gerek insanlık kavramı, hı-hı, açısından, gerek tek tek toplumlar açısından bakarsak, bunların özne olması, yani, hı-hı, kamusal alanda herhangi bir şey ifade etmeleri ve bu ifadelerinin gerçekliğe dönüşmesi için bir fiilde bulunmaları, hı-hı, imkanıyla ilgili bir soru sordunuz, soru.
Hı-hı.
Artık bir yandan sosyal medya diyoruz, internet ağı diyoruz, hı-hı, dünyalı olduk diyoruz. Bu anlamda bakınca doğru.
Hı-hı.
Ama bir yandan kendimizi ifadede gittikçe sanal alemde yaşamaya başlıyoruz.
Ya, değil mi?
Yani,
evet,
karşı karşıya olduğumuz gerçeklikle, hı-hı, baş edebileceğimiz, tarafı olabileceğimiz, içinde müdahale edebileceğimiz gerçeklik arasındaki, hı-hı, uçurum büyüyor.
Evet.
Bu da biraz gene internetten kaynaklı bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Televizyonda dünyanın her yerinden felaket haberi seyrettiğiniz zaman, hı-hı, size gelen duygu çaresizliktir.
Tabii, doğru.
Çok üzülüyoruz. Hatırlarsınız, evet, Brezilya'da bir çocuk depremde su içinde kalmıştı. Birkaç saat yaşadı. Bütün dünya bunu seyretti canlı olarak.
Hı.
Ve o çocuğa herkes üzüldü.
Evet.
Hı. Ama hiç kimsenin orada bulunanlar dışında Hı. yapabileceği bir şey yoktu. Şimdi bu haber saldırısı artık bizi ne yapıyor? Bulunduğumuz yerde yakalıyor. Hı. Ama biz haber dinlerken dünyalıyız. Hı hı. Ama haberlere karşı tepkimizi oluştururken yokuz artık.
Evet. Yani bu hani burada belirleyici biz miyiz o zaman? Yani ruhsal durumumuzu, işte herkes çok üzüldü, umutsuzluğa kapıldı, çaresizlik duygusu. Burada birey midir yönlendirici olan? Örneğin ben işte tercih ettiğim bir kanalda, bir televizyon kanalında çok da yanında olmadığım görüşleri dinliyorum ve kendimi çaresiz hissediyorsam burada belirleyici olan ben miyim?
Kendimizi dahi belirleyemiyoruz ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi modern olan nedir de bir tercih silsilemiz, bir tercih norm, kavram, değer silsilemiz olup onlardan istediğimizi alıp istediğimizi almamak gibi bir şansımız varsa biz olmayı bırakın ben olma şansımız da var demektir. Ben olma şansımızın küreselleşme içinde yok olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bireyselleşme ile bireycileşme arasındaki fark. Biz artık bireysel olamıyoruz. Mecburen bireyci oluyoruz.
Ama hocam hani sosyal medyaya baktığımızda herkes şu an kendi sesini duyurabiliyor gibi bir şey, akım var.
Evet.
Veya mesela bir müzik programı indirdiğinizde düşünemediğiniz kadar çeşit var. Eskiden yani birkaç çeşit sayabilecekken şu an inanılmaz sayıda çeşit var.
Evet.
Her birinde kendi kanalı var. Sonra eskiden bizim bildiğimiz dünya çapında olan ünlüler varken şimdi küçük küçük mikro ünlüler var. Her birinin kendi takipçisiyle olan bizim dikkatimizden kaçan çok alt kültürler gelişiyor.
Evet.
Bu da aslında teknolojinin verdiği bir şey. Mesela siz çok uzaktaki bir sizinle aynı dili konuşmayan birisini bile takip edebiliyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla bence bu bir parça tartışmalı. Hani insanları yönlendirmek için tabii genel bir reklamcılığın getirdiği, böyle çok satmanın, çok üretmenin getirdiği bir kültür erozyonu varken diğer taraftan da imkanlar giderek fazlalaşıyor.
İmkanlar giderek azalıyor hocam. İletişim imkana size o imkanı vermiyor. Ben sizden, sizden tanımadığım insanlardan haberdar oluyorum. Peki ücretlerimi artırabilmek için grev yapabiliyor muyum?
Burada başka bizim felsefi konuşmamız bitmeyecek. Çünkü saatlerimiz 16.54'ü gösterdi. 16.55'te veda etmiş olmamız gerekiyor. Kudret Emiroğlu çok teşekkür ederim hocam. Yani böyle felsefi boyuta da gidebiliriz biz. Yazar, tarihçi, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Kudret hocamızla Tuhafiye Dükkanı'na girdik. Ve Murat Karakaya'yla da yapay zeka mühendisi. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Aklımızdaki sorular arttı mı azaldı mı bilmiyorum ama biz Hoş Sohbet Sokağı'nda güzel bir yürüyüş yaptığımızı düşünüyoruz. Her şeyi gönlünüzce olsun. Didem Güner, Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Sefa Aktan'da çalıştık. Teknik Masa'da ben Yasemin Pamukçu. Teşekkür ederim elimi tuttuğunuz için. Hoşçakalın.